Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan Suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Tir 1400 Hicri Kameri, 15 Zilkade 1442 ve Miladi 26 Haziran 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Üzeyir Yiğit ile Honduras elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumları affetti. İran'da üretilen Sputnik V aşısı görücüye çıkarıldı. İran'ın Beyrut Büyükelçiliği Amerikan Büyükelçisi'nin sözlerine tepki gösterdi. Ankara'ya giden Amerikan heyeti Türk yetkilileriyle görüştü. El-Kazimi Haşi Şabi, tekfirci terörizmi yendi açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutru veladetiye dönümü ve yargı erki haftası münasebetiyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, mahkumlardan bazılarının affı veya cezasının hafifletilmesine yönelik talebi onaylandı. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutru veladetiye dönümü ve yargı erki haftası münasebetiyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, yargı erki başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'inin talebi üzerine af yasasına uygun olan mahkumlardan bazılarının affı veya cezasının hafifletilmesini onayladı.
İran'da İslam İnkılabı rehberinin İran'ın korona ile mücadele amaçlı ürettiği bereket aşısını yaptırması Türkiye medyasında geniş yankı buldu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Anadolu Ajansı İslam İnkılabı rehberinin bereket aşısını yaptırmasıyla ilgili yaptığı haberde şöyle yazdı. İran'ın dini lideri İran aşısının yanı sıra yabancı aşının da olmasının bir sakıncası yok ama İran aşısına saygı duymalıyız dedi. CNN Türk internet sitesi de konuyla ilgili olarak İran'ın dini lideri sağlık yetkililerinin ısrarına rağmen İran aşısının üretilmesini bekledi ve ilk dozunu Co-İran bereket aşısını yaptırdığı cümlesine yer verdi. Sözcü gazetesi de İran İslam İnkılabı rehberinin Co-İran bereket aşısının ilk dozunu yaptırdığını ve onun aşı için sırasını beklediğini yazdı. Cumhuriyet gazetesi de İran İslam İnkılabı rehberinin halktan İranlı bilim insanlarına ve onların ilmi alandaki kazanımlarına saygı duymaları ve İran aşısını tercih etmelerini istediğini yazdı.
Sağlık Bakanı Nemekin'in katılımıyla İran'da üretime başlayan Sputnik V aşısı görücüye çıkarıldı. Bakan Said Nemekin'in katılımıyla düzenlenen törende İran'da üretilmeye başlayan Sputnik V aşısı görücüye çıkarıldı. Elborz vilayetinde bir ilaç firmasında üretilen Sputnik V korona aşısı ilk kez görücüye çıkarıldı. Sağlık Bakanı Nemeki bu törende yaptığı açıklamada Sputnik V aşısının 60'tan fazla ülkede teşhir edildiğini işaretle bu aşının etkinliğinin kanıtlandığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya daha önce Sputnik V aşısının üretimi konusunda anlaşmaya varmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7034 yeni vaka tespit edildiğini belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83.711'e, vaka sayısı ise 3.157.983'e çıktı. Açıklamada ayrıca şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.822.704'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Hatipzade nükleer anlaşmaya dönmeye karar vermesi gereken taraf Amerika olduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili kararını beklediklerini ileri süren Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanlarının iddialarına tepki göstererek anlaşmadan çekilen tarafın İran değil, Amerika olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili kararını beklediklerini ileri süren Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanlarının iddialarına yanıt verdi. Hatipzade, İran anlaşmadan asla çekilmedi. Kararını vermesi, yasadışı yaptırımları kaldırması ve nihai yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulayarak nükleer anlaşmaya dönmesi gereken taraf Amerika'dır dedi. Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü. İran'ın kararını verdiğini en iyi Amerika ve Avrupalılar biliyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine, İran halkına yönelik yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara ve Avrupa'nın hareketsizliğine rağmen anlaşmada kalması ve onu canlı tutması biraz zaman aldı. Hatipzade, Viyana görüşmeleri sırasında anlaşmanın dengesini bozan ve tam bir uyumsuzluk içinde anlaşmanın uygulanmasını fiilen engelleyenin Amerika olduğu defalarca dile getirildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın bunları tam olarak uygulaması ve diğer tarafların İran'ın tutumunu iyi bilmeleri koşuluyla telafi edici önlemleri askıya almaya ve nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye tamamen hazır olduğu defalarca vurgulandı. Amerika bir karar verirse, taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazırsa ve yaptırımları pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakırsa bir anlaşmanın mümkün olacağı açıktır diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İslam İnkılabı rehberinin buyurduğu doğrultusunda nükleer elektrik üretiminin 20-30 bin megawata çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. İslami Şura Meclisi'nde bugün düzenlenen oturumda konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, bu Şah nükleer santralin yapımı ve tamamlanması üzerinde 20 seneden fazla geçtiğini işaretle 1392 yılından itibaren bu santralde elektrik üretiminin başladığını kaydetti. Nükleer santralin yapımının bedelinin ağır ancak faaliyetlerinin sürmesinin uzun olduğuna işaretle İslam İnkılabı rehberinin nükleer sanayi ile ilgili olarak her daim bu sanayinin gelecek nesiller için güvenilir elektrik üretiminin teminatı ve İslam Cumhuriyeti'nin güç kaynağı olduğuna vurgu yaptığını hatırlattı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi sözlerinin devamında İslam İnkılabı rehberinin buyruğu doğrultusunda nükleer elektrik üretimini 20-30 bin megawata çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
İran İstihbarat Bakanı Seyyid Muhammed Alevi yargı haftasını kutlayarak İran milletinin yemin etmiş düşmanları, can emperyalist ve gasip siyonistin çaresiz eylemlerini yakından takip ettiklerine vurguladı. Bakan Alevi mesajında Ayetullah Seyyid Muhammed Beyşli ve İslam İnkılabı'nın 72 masum yarenlinin 1360 yılında sapık münafıklar terör örgütü tarafından mazlumca şehit edildiği 7 tir gününe işaretle yargı haftasını kutladı. Alevi münafıkların 17 binden fazla İran vatandaşını feci biçimde şehit ettiklerini ve insan haklarını savunduklarını ileri sürenlerden ses çıkmadığını işaretle bu barbarca cinayetlerin unutulmasına izin vermemek için kararlı olduklarını söyledi.
İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Amerikan Lübnan Büyükelçisi'nin bu ülkenin ihtiyaç duyduğu yakıtın tedarikine ilişkin müdahaleci sözlerine tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden İran'a ait bir petrol tankerinin görüntüsünü yayınlayarak İran petrol tankerlerinin Beyrut'a ulaşması için Amerikan Büyükelçisi'nin değersiz sözlerine ihtiyaç olmadığını belirtti. Açıklamanın devamında Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi'nin İran ve Lübnan gibi iki ülke ve milletin kardeşçe ilişkilerine karışmaması gerektiği vurgulandı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Cuma günü Lübnan'da yakıt krizi dahil iç krizler hakkında yaptığı konuşmada İran'dan yakıt tedarikine dair önerisini tekrarlayarak Lübnan hükümetinin benzin ve mazot ihtiyacını tedarik edememesi halinde İran'dan talepte bulunacaklarını söylemişti. Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi ise yaptığı açıklamada İran'dan yakıt ithalinin Lübnan'da yakıt krizi için uygun bir çözüm olmadığını ileri sürmüştü.
Türkiye'de Kudüs etkinliği düzenlendi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, Uluslararası Hepimiz Meryemiz platformu ile Kudüs faaliyetli sivil toplum kuruluşları Kudüs için Ribata Devam etkinliğinde bir araya geldi. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu'nun Türkiye Başkanı Ayşegül Bayıcı şunları söyledi.
Türkiye'den yine haykırıyoruz ve ileriyoruz. İşgalci İsrail'in yaptığı zulmü kınama ve durdurma çalışmaları yetersizdir. İşgalci İsrail'in yaptığı zulme karşı gerçekçi bir yaptırım olarak tek durmayacağız. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Kudüs Müslümanlarındır. Filistin Müslümanlarındır. Bugünden sonra ve her zaman Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve Silvan Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'ü çok daha yakından takip edeceğiz. Buralarda gerçekleşecek her türlü olaya karşı daima teyakkuzda olacağız.
Kudüs'lü murabıta Hatice Hüveysi de programa katılanlar arasındaydı. O da önemli cümleler kurdu.
Birbirimize karşı bir tavsiye, bir hatırlatma bazındandır. Zira kıymetli kardeşlerim, Kudüs sadece Kudüslülerin, sadece Filistinlilerin değildir. Bilakis dünyanın her noktasında yaşayan her müminin hakkı vardır Kudüs'te ve her Müslümanın Kudüs'e karşı görevi, sorumlulukları, mesuliyetleri vardır. Birinci görevimiz bu alanları çok aktif bir şekilde kullanmak, Kudüs'le Mescid-i Aksa davasını bütün dünyaya anlatmak, bu davanın hakikatlerini, gerçeklerini bütün dünyaya duyurmaktır.
Program, grup yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan tarafından Kudüs konseriyle sona erdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzey topraklarında PKK unsurlarına karşı saldırıları devam ediyor. Söz konusu saldırılarda 3 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. TRT'nin haberine göre Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca düzenlenen operasyonda 3 PKK üyesi öldürüldü. Türkistan Başbakanlığı Irak'ın kuzeyindeki operasyonun süreceğine vurgu yaparken Irak yönetimi daha önce yaptığı açıklamada Ankara'dan bu ülke topraklarındaki askeri varlığına son vermesini istemişti. Bağdat ayrıca sırf askeri yola başvurmanın ortak güvenlik sorunlarının çözümü için etkin bir yöntem olmadığını bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz, dedi. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli atıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'da İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz diyen Erdoğan, ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul üzerinden toplam 6 köprü geçeceğini de belirterek projenin yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Muhalefet Partisi CHP'yi de eleştiren Erdoğan, CHP atılan her adımın önünü kesti. Bugün de bunun için çalışıyorlar. Kanal İstanbul'a karşı çıkarak yatırımcılara tehdit ediyorlar. Hatta bankalara tehdit ediyorlar. Bunlar tam manasıyla çaylak, devlet yönetimi nedir haberleri yok diye konuştu. Türkiye'de muhalefet Kanal İstanbul projesine sert şekilde karşı çıkmaktadır.
Afganistan başkenti Kabil'deki stratejik önemdeki havalimanının gelecekte güvenliğine nasıl sağlanacağını görüşmek için Ankara'ya gelen Amerikan heyeti muhtemel destek konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi. Amerika Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan heyet açıklamasında Brüksel'deki son toplantıları kapsamında Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeyi takiben Amerika ve Türkiye heyetleri 2 gün süren teknik görüşmelerde bulunmuş ve Afganistan'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ileride sağlanması muhtemel destek konusunda ilerleme kat etmiştir ifadelerine yer verildi. Amerikan heyeti Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu ele almak için Perşembe günü Türkiye'ye gelmiş ve Türk heyetle görüşmelere başlamıştı. 18 Haziran'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerikan askerlerini bölgeden çekerek Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın koruması için liderlik rolü alması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Taksim'deki kadınlar yürüyüşünü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılınç'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada AFP muhabiri Bülent Kılınç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz denildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Taksim'deki kadınlar yürüyüşünü takip eden Fransız haber ajansı AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Sendika Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taksim'deki sorun Onur Haftası yürüyüşünü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz dedi. İstanbul Valiliği'nin izin verilemeyeceğini açıkladığı yürüyüşe katılmak amacıyla Beyoğlu'nda toplanan kalabalığa polis müdahalede bulundu. Bu esnada görüntü almak isteyen AFP'nin foto muhabiri gazeteci Bülent Kılıç da Minsk sokakta gözaltına alındı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz transferini 29 Haziran Salı günü gerçekleştireceğini söyledi. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Hatay Stadı BOTAŞ Ertuğrul Gazi Güzel Depolama ve Gazlaştırma Tesisi hizmeti alımı, Mopsan Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti. Törene 4 yol ilçesindeki boru hatları ile petrol taşıma, BOTAŞ 4 yol Fesru terminalinden bağlanan Dönmez Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini katkı sağlayacak Ertuğrul Gazi Fesru gemisinin Türkiye ve millete hayırlar getirmesini diledi. Dönmez, Türkiye'nin büyük güçlendiğini ve her geçen gün 100 yıllık hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirterek şöyle devam etti. 2 yıllık bir çalışmanın ardından bugün de Ertuğrul Gazi Fesru gemimizi Hatay 4 yolda hizmete almanın sevincini yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak. Geminin boyutunun 295, eninin 46, yüksekliğinin de 63 metre olduğunu ifade eden dönmez, Ertuğrul Gazi'nin neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, Haşr-ı Şabi Teşkilatı'nın kuruluşunun 7. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Haşr-ı Şabi'nin tekfirci terörizme yenmeyi başardığını belirtti. Bugün Diyale'de Haşr-ı Şabi birliklerinin askeri geçiş töreninde konuşan Başbakan El-Kazemi, Haşr-ı Şabi mensuplarının Irak'ın evlatları olduğunu ve bu onlarla Irak'ın kendi tarihi konumunu yeniden kazanacağını vurguladı. El-Kazemi, Haşr-ı Şabi güçlerinin kahramanca girişimleri ve ailelerinin de gösterdiği fedakarlığını takdir ederken, bugün Haşr-ı Şabi'nin karşısında birçok misyonunun da bulunduğunu ifade etti. Haşr-ı Şabi, Irak'ta Şiilerin büyük taklit merciği Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin 13 Haziran 2014'teki tarihi fetvasının ardından kuruldu ve daha sonra 2016 yılında Haşr-ı Şabi Irak Silahlı Kuvvetleri'ne tabi bir bağımsız teşkilat haline geldi.
Erbil'de Amerikan konsolosluğuna 3 kilometre mesafedeki Birax köyüne patlayıcı yüklü drone ile saldırı düzenlendi. Erbil Valiliği Gomezpan köyü civarında iki saldırının daha gerçekleştiğini duyurdu. Atılan patlayıcılardan birinin infilak ettiği ancak diğerinin patlamadığı bildirildi. TNT bombalarından birinin köydeki bir evin çatısına isabet ettiği, güvenlik güçlerinin söz konusu bölgede önlem alarak inceleme başlattığı kaydedildi. Saldırılarla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bu son zamanlarda Erbil'de yaşanan ikinci drone saldırısı olarak kaydedildi. 14 Nisan'daki ilk saldırıda IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon'un karargahı hedef alınmıştı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, tüm Filistin halkını işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilecek yasa dışı Siyonist yerleşim birimlerine karşı kitlesel direniş eylemlerini tırmandırmaya davet etti. Hamas sözcüsü Abdüllatif Elkanu sosyal medya hesaplarında da yaptığı paylaşımda işgal rejiminin Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim merkezlerine 31 yeni bina inşa edilmesini öngören projeyi onaylaması, Naftali Bennett liderliğindeki kurulan yeni koalisyon hükümetinin aşırılık yanlısı olmasının yanı sıra Filistin topraklarını gasp etme, yerleşim yerlerine geliştirme ve Filistin halkına yönelik tehcir uygulama gibi hukuksuz politikaları sürdüreceğinden kanıtlıdır ifadelerine yer verdi. Hamas'ı yönetici İsrail'in işgaline ve yerleşim projelerine karşı koymak için intifadayı tırmandırma ve halk direnişini de Batı Şeria'da yayma çağrısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail Başbakanlığı koltuğuna oturan Naftali Bennett, liderliğindeki kurulan yeni koalisyon hükümeti, kendisine oy veren aşırı sağcı Siyonist yerleşimcilere de sevindirilecek bir karar aldı. Göreve gelir gelmez seçmen tabanını memnun etmek yolunda koyulan Bennett'in liderliğini üstlendiği koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarına 31 yeni bina inşa edilmesini öngören planlara onay verdi. Savunma Bakanlığı'na bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Alt Komitesi, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Selfit kentinde bulunan yasa dışı Ekrana, Elkana ve Kudüs yakınlarındaki Mişor Adumin Yahudi yerleşim merkezlerine 31 yeni binanın da inşa planını onayladı. 13 Haziran'da güven oyu alarak göreve başlayan Bennett, liderliğindeki koalisyon hükümeti söz konusu kararla işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de inşa projelerine ilk kez onay vermiş oldu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Alman polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir kişinin şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırarak 3 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sırasında sokakta bulunanlar sandalye ve sopalarla saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ateş ederek yaraladığı saldırganı gözaltına aldı. Polis saldırganın 2015 yılından beri Wurzburg'da yaşadığını, 24 yaşında ve Somalili olduğunu açıkladı. Saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Saldırganın bıçağı yakınındaki bir mağazadan aldığı belirtildi. Baviera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herman olay yerinde yaptığı açıklamada saldırganın psikolojik tedavi gördüğü ve polis tarafından daha önce de tanındığını söyledi. Herman bölge sakinleri için tehlike kalmadığını belirterek saldırıda ağır yaralananların hayatta kalıp kalmayacaklarını zaman gösterecek dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Grossin iddialarına yanıtı etrafında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Cuma günü yayımladığı bildiride kurumun genel müdürü Rafael Grossi'nin 17 Haziran tarihinde İranlı yetkililere İran ile teknik anlaşmanın uzatılması hususunda bir mektup yazdığını ancak İran'ın bu mektuba yanıt vermediğini ve anlaşmayı korumak niyetinde olup olmadığının belirsiz olduğunu iddia etti. Böyle bir iddianın hem de Bercam nükleer anlaşmasının güven verici bir sonuca varmadığı bir sırada ileri sürülmesi, bir şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gerçekleri saptırma eylemi olarak sayılır. Aslında Tahran'ın bu uluslararası kurum ile arasındaki teknik anlaşmayı uzatma talebine yanıt vermemesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana merkezli uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi ve elçisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün bu hukuk dışı açıklamalarına tepki olarak yapılan bu anlaşmanın bağlayıcı olmadığını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin elçisi Cuma günü muhabirlere şu açıklamalarda bulundu. İran ve ajans arasında 3 aylık ortak teknik bir anlaşma sağlansa da bu anlaşmanın temeli İran'ın ajansın taleplerini yerine getirme zorunluluğu değil, siyasi müzakereleri kolaylaştırmak ve bu müzakerelerin Tahran'ın öngördüğü koordinatlarda başarılı olması üzerine sağlanmıştı. Kazım Garibabadi, İran'ın siyasi kararına göre uluslararası atom enerjisinin rolü sırf uygulayıcı kademesinde olduğunu belirterek, 3 ayın ardından İran bu anlaşmayı ajans ile uzatmadı ve sırf siyasi bir karar çerçevesinde bir ay daha kayıtlara almaya devam etti. Bu yüzden bu sürecin devam etmesi veya etmemesi İran'ın anlaşmaya dayalı görevleriyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Çünkü İran zaten bağlayıcı anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirmektedir açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti 23 Şubat 2021'de yaptırımlarının iptali ve İran milletinin çıkarlarının korunması, stratejik eylem planı yasasının 6. maddesinin uygulanması çerçevesinde ek protokollerin gönüllü bir şekilde uygulanması ve koruma anlaşmaları dışındaki denetimlerini durdurdu. Buna ilaveten İran İslami Şura Meclisi'nin bu eylem planını sunmasının ardından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sürecin doğrulanması için 3 aylık bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmada 3 ayın ardından bitmesine rağmen bir ay daha 24 Haziran'a dek uzatıldı. Bu anlaşma ile Bercam nükleer anlaşmasının canlandırılması için umutlar da artmış oldu. Buna rağmen Amerikalı yetkililerin açıklamalarında hala şeffaf olmayan ve mazeret uydurma ve bahane arama emareleri görünmeye başladı.
Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki teknik anlaşmanın olmayışını ciddi bir kaygı kaynağı olarak adlandırıp, içi boş ithamlarını tekrarlayarak İran'ın nükleer silaha erişiminin sırf bölge için değil dünya için de tehdit saydığını öne sürdü. Kurusunun açıklamaları ve ajansın da son bildirisi de bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Bu da bu kurumların ve şahısların Amerika hedefleri uğrunda çalıştıklarını gösteriyor. Tahran ise ajans ile geçici anlaşması çerçevesinde gereken esnekliği göstermiştir. Şimdi de sorulması gereken soru ajansın Washington'un siyasi yaklaşım dayatması karşısında bu uluslararası kurumun imajını koruyup koruyamayacağıdır. Siyasi meseleler uzmanı Celal Hoşşehre ise şöyle diyor. Ajansın genel müdürü kendi hukuki konumunu göz önünde bulundurarak çiftin standartlarını da bir kenara bırakılıp Tahran'ın tereddütlerini gidermelidir. Ajansın genel müdürü Rafael Grossi ayrıca 4 ay öncesinde Tahran'daki basın toplantısında ajansın yaklaşımının tarafsız ve siyasi olmadığını ima etmeye çalışsa da icraatta farklı davranışları da açıktır. İran'ın Viyana merkezli temsilcisi ve büyükelçisinin de hatırladığı gibi ajansın müdürü doğrulama ve denetim faaliyetlerinin de hayati önemine vurgu yapsa da İran sadece koruma anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmekte de mükelleftir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın bölge gelişmeleriyle ilgili konuşması etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Cuma akşamı Lübnan ve bölge gelişmeleri hakkında yaptığı konuşmasında Amerika'nın Lübnan'da ihtilaf yaratma ve fitnecilik yapma doğrultusundaki komploları ve çabaları dahil önemli meselelere değindi. Bu çerçevede Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterinin dikkatini çeken ilk husus, Amerika Adalet Bakanlığı'nın son günlerde direniş ekseni etrafında çalışan kimi haber sitelerinin alan adlarını engellemesi ve kapatması idi. Seyyid Hasan Nasrullah bu girişimin nedenini, bu haber sitelerinin Filistin meselesi etrafındaki birleşme ve Washington'un bölgedeki fitneciliğinin ve komplolarının ifşa olunmasındaki etkili rolü olarak ifade etti. Ve bu girişimin bir kez daha Washington'un yalan dolan yüzünü ve demokrasi ve ifade özgürlüğü ile ilgili temelsiz iddialarının özünü gösterdiğini vurguladı. Lübnan'ın iç meseleleri hususunda ise Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri bu ülkede hükümetin kurulamamasına değinerek bunun da Washington ve kimi ortaklarının Lübnan'daki komplolarının bir boyutu olduğunu belirtti ve Amerika'nın Lübnan'da iç fitne çıkarmak için yalandan Lübnan ordusunu silah açısından destekleyeceğini iddia ettiğini kaydetti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Amerika'nın bu iddiaları öne sürmekten güdüğü gizli amaçlara da değinerek Amerika'nın bu tür iddialar ile Lübnan ordusu ve Hizbullah arasında ihtilaf ve çatlak oluşturmak ve sonuçta Lübnan genelinde ihtilaf oluşturmak olduğunu vurguladı. Seyyid Hasan Nasrullah, Amerika'nın bu husustaki yalanlarını ifşa edip, Hizbullah'ın Amerika veya herhangi bir tarafın Lübnan ordusunu silahlandırmasına olumlu yaklaştığını vurguladı ve şöyle dedi. Biz ordunun güçlenmesinden yanayız. Bu hususta hiçbir şüphemiz yoktur. Amerika bile orduyu güçlendirirse buna karşı çıkmayız. Ancak şimdi Lübnan halkını birbirine karşı kışkırtmaya çalışan Amerika'nın aleni provokatif eylemleri ile karşı karşıyayız. Seyyid Hasan Nasrullah'ın açığa çıkardığı bir başka komploda Lübnan'da yeni kabinenin kurulamamasının arkasındaki komplo idi. Seyit Hasan Nasrullah şöyle bir vurguda bulundu. Kimileri İran ve Hizbullah'ı yeni kabinenin kurulamamasından sorumlu tutmakta ısrarcılar. Aslında bu tür itham savurmalar kabinenin kurulması, gerçekleri saptırmak, karlamak ve zulmün ta kendisidir.
Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasıyla ilgili önemli bir noktaya da değinmekte fayda vardır. Bu da Saad el-Hariri'den önce kabineyi kurmakla görevlendirilen Hasan Diab'ın Beyrut patlamasından hemen sonra istifa etmesi, ancak Hizbullah hareketinin buna karşı çıkması, yine onun istifasından sonra Saad el-Hariri'nin kabineyi kurmakla görevlendirilmesini de desteklemesi ve hemen kabinenin kurulmasını istemesiydi. Bu tutumlar gerçekte Lübnan Hizbullah hareketine karşı ithamların temelsiz olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Tabii ki bu hususta Amerika ve ortakları dahil dış komplolerin söz konusu olduğu söylenebilir. Aslında dilinin şekserine girenlik ithamların ve komplolerin ifşasının bir başka boyutu olan Hizbullah Genel Sekreteri konuşmasının bir başka bölümünde de İran'a yönelik ithamlar ve Viyana görüşmeleriydi. Seyyid Hasan Nasrullah açık bir dille İran'ın Viyana müzakerelerinde kimsenin yanını tutmadığını, İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve diğer bölge meselelere de müdahalede bulunmadığını belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının diline değindiği bir diğer nokta ise kimi Lübnan'da taraftaran Lübnan ekonomik kriz, özellikle de yakıtın temini hususundaki krizindeki eylemsizliği ve hatta komplo kurmasıydı. Bu bağlamda Hizbullah Genel Sekreteri hükümetin benzin ve mazotu karşılamadığını bildirmesi halinde Hizbullah'ın bunu İran İslam Cumhuriyeti yardımıyla karşılamaya hazır olduğunu belirtti ve bu alanda diğer aktörlere de başvurabileceğini de vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Arap Parlamentosu Honduras'ın Büyükelçiliğini Tel Aviv'den işgal edilen Kudüs'e taşımasını kınarken bu ülkeden uluslararası kurallara aykırı bu girişimden geri dönmesini istedi değerli dinleyiciler. Ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı ve bakanlık uluslararası hukukun ihlal edildiğini aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde işgal edilen Filistin topraklarındaki bu elçilik taşıma meselesini, özellikle Tel Aviv'den Kudüs'e elçilik taşıma meselesini ve Siyonist İsrail rejiminin bu konuyla ilgili yaklaşımını ve tutumunu değerlendirmek istiyoruz. Sohbetimizde insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit bizimle birlikte. Üzer Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Siz de muhakkak bu haberi duydunuz. Çeşitli İslami ülkelerden bu Honduras'a karşı kınamalar geldi ve şimdi kim uzmanlara göre böylesi girişimler Siyonist İsrail rejimini daha da şımartıyor ve orada mazlum Filistin Müslümanlarına karşı zulüm ve cinayetlerini sürdürmekte. Siz bu olayları nasıl değerlendirirsiniz? Sanırım Honduras kendi elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuları nasıl ele almak lazım acaba?
Yani iki tane amacı var İsrail için önemli olan amacı. Bir tanesi biliyorsunuz dünya kamuoyunda Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak istiyor ki bu diplomatik bir işgal bir taraftan. Ama yakın zamanda biliyorsunuz Gazze'de bir avuç Filistinli'ye karşı o meşhur Çelik Kubbe'nin, o meşhur Yenilmez Ordu'nun mağlubiyetini gördük. Dolayısıyla mevcut İsrailli yöneticiler tekrardan halklarına böyle bir moral empoze edebilmek için Honduras gibi çok küçük, böyle dünya siyasetinde hiçbir ağırlığı, hiçbir yeri yurdu olmayan bir ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşıtarak bir zafer edası çizmeye, yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar basit siyasi oyunlar. Tabii ki birinci amacı açısından baktığımızda da çok da küçümsemeyecek bir olay ama şu andaki İsrail'in agresyonu tamamen yenilgilerini ve Filistin'in zaferini gölgelemek amacıyla attıkları bir adım olduğunu düşünüyorum.
Evet. Efendim, bildiğiniz gibi son günlerde Siyonist rejim İsrail'in kabinesinde de bir takım değişiklikler meydana geldi. Başbakan değiştirildi ve şimdi Netanyahu'dan sonraki yeni hükümet bu rejimde özellikle Amerika ile ilişkilerde nasıl bir seviyeye ulaşacak gibi sorular var. Biden yönetiminin İsrail'e ve Filistin'le ilgili yaklaşımını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Yani burada İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iktidarlarının değişmesi, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin sekteye uğrayacağı ve hatta bir olumsuz, olumlu gelişeceği yönünde çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu iki devlet açısı, iki devlet için de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında İsrail ile ilgili özel şeyler var ki Biden olmasa, başka birisi de olsa bu politikadan dışarı çıkamıyorlar. Sadece bazen yavaşlatıyorlar, bazen mevcut yöneticilerini zora sokacak veyahut da elini rahatlatacak adımlar atıyorlar. Bence çok ciddi bir değişiklik olmayacak ki zaten Biden İsrail'le ilgili her Amerika Başkanı'nın yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında olduğu gibi İsrail'le ilgili mesajını açık ve net olarak verdi. İsrail için değişikliklere baktığımız zaman ilk kez İsrail'de bu fosilleşmiş ve senelerdir İsrail yönetiminde bulunan tiplerin değişip yeni bir neslin, yani başka bir kuşağın İsrail yönetimini ele geçirdi. Ben bunların bir öndekilere nazaran daha zalim ve daha şiddetli olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü bir öndeki nesil bir hayallerinin peşindelerdi. Onun üzerine gelmişlerdi. Bu yeni gelen iktidar kuşağı bir can güvenliği korkusuyla, bir Arap düşmanlığı korkusuyla, bir Müslüman düşmanlığı korkusuyla beslenerek iktidarı ele aldılar. Bunların ufak olaylarda büyük reaksiyonlar göstereceğine inanıyorum. Orada işgal altındaki topraklarda Filistin halkını daha şiddetli günlerin beklediğine inanıyorum.
Peki son soru olarak Üzer Bey, şimdi bu arada İslam ülkeleri özellikle Müslümanların üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? Demin röportajın başında da ifade ettiğim üzere mesela Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu olayı kınadı. Geçenlerde de kınamıştı. Ancak şimdi siz de söylediniz ya, böylesi eylemler Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak istiyor. Müslümanlar bunun önüne nasıl geçebilirler? Yani hangi eylemde bulunmalar lazım sizce?
Yani Morales zannedersem bir açıklama yapmıştı. Yine çıkıp İsrail'i kınayacaklar. Yani kınamaların çok fazla ki Birleşmiş Milletler'in yaptırıcı kınama emirleri olmuş olmasına rağmen İsrail'in ne kınama mesajlarına ne de yaptırıcı eylemleri çok fazla ciddiye almayan şımarık tavrına devam ettiriyor. Çünkü İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde bir geçiş süreci yaşıyorlar. O yüzden Müslümanların Müslüman ülkelerin elbette ki kınamak çok önemli. Aynı anda tavır sergilemek ve taraf belirlemek çok önemli. Ben o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın hassasiyetini takdirle karşılıyorum ama bence adımların da olmaması gerekiyor. Bir an önce Filistin davasında aklı ve kalbi net olan insanların İsrail'le ilişkilerini kesmeye yönelik adımlar atması gerektiğine inanıyorum. Onun haricinde yapılan kınamaların İsrail için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kınamalar devam eder. Yarın bir gün 5. ülke, 6. ülke, 7. ülke diye küçük, irili, ufaklı birçok ülke işgal altındaki Kudüs topraklarına elçiliklerini taşıyarak politik süreçlerine devam ederler.
Evet. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Üzer Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde insan hakları aktivisti ve siyasi analist Sayın Üzer Yiğit ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Honduras'ın Tel Aviv'den Kudüs'e büyükelçiliğini taşıması ve bu konuya ilişkin gelen tepkileri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Londra ve Washington'un Karadeniz'de bir münakaşayı tetikleme gayretinde olduklarını vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Zehra Irşad'ın Suriye'ye dayatılan tek taraflı yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde yabancı ülkelerin İran'ın geliştirdiği korona aşısına talip olmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı uzmanların geliştirdiği ilk koronavirüs aşısı Cov-İran Bereket'in üretim projesi Başkanı Hasan Celili, aşının %93,5 etkili olduğunu belirlediğini açıkladı. Cov-İran Bereket aşısı hakkında açıklama yapan Celili, aşının klinik test aşamasının faz 1 merhalesi aşının güvenli olduğunu gösterdiğini, faz 2 merhalesinde ise 18 ila 75 yaş arasındaki gönüllülerin kanında koronavirüs etkisi hale getirilmekte %93,5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu, buna göre aşının etkili olma seviyesi çok iyi düzeyde olduğunu kaydetti. Celili aşının nihai etki seviyesi faz 3 merhalesinin sonunda kesinleşeceğini, aşının İngiliz varyantı üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Celili ayrıca aralarında Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin bulunduğu 12 ülkenin bu aşıya talip olduğunu ancak ihracat meselesinin Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifinde olduğunu ifade etti.
İtilak gazetesinde İslam İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye dünya liderlerinden tebrik mesajlarının gelmeye devam etmesi, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin bir televizyon röportajında İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için istekli olduklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde İran'dan direnişin büyük destekçisi olduğuna dair Filistin İslami Cihad Örgütü'nün İran temsilcisi Nasır Abu Şerif'in görüşlerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Filistin'in esas ve büyük destekçisinin İran olduğunu ve İran'ın batı ekseni ile koordineli hareket eden gerici ülkelere karşı Kudüs ülküsünü savunmak için direndiğini söyledi. Ebu Şerif, Kum kentinde yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'e karşı zafer işaretlerinin göründüğünü belirterek, İslami direniş gruplarının geçmişe nazaran çok ilerlediklerini ve Gazze'deki füze operasyonlarının da bunun göstergesi olduğunu vurguladı. 12 günlük savaşın Siyonist İsrail'e telafisi edilemez darbeler indirdiğini ifade eden Ebu Şerif, Netanyahu'nun gücünü kaybetmesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Ebu Şerif, 12 günlük savaş esasında darbe alamayacağını iddia eden işgalci İsrail'e ciddi darbeler indirdiğini ve işgal altındaki topraklarda dengenin her gün Filistin direnişi lehine değiştiğini belirtti. Dünyanın ırkçı İsrail'in gerçek yüzünü görmeye başladığını ifade eden Ebu Şerif, dünyanın her tarafında insanların Siyonist İsrail aleyhine yürüyüşler düzenlediğini ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Tahran ve Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşasında büyük rol oynadığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani, Tahran ve Moskova'nın savaş sırasında Suriye'nin yanında olduğunu ve bu nedenle bu ülkenin yeniden yapılanmasında en önemli rolü oynayacaklarını söyledi. Şam'da açılan Buildex İnşaat Fuarı'nı gezdiği sırada açıklamada bulunan Subhani, son iki ayda tamamında İranlı firmaların aktif olarak yer aldığı 3 fuar düzenlendi. Aynı Buildex Fuarı'na inşaat sektöründe uzmanlaşmış 27 İranlı firma katılıyor dedi. İranlı firmaların bu fuarlarda yer almasının amacının Suriyeli meslektaşlarıyla bir köprü kurmak ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu kaydeden Subhani, bu fuarlarla bu ülkenin yeniden yapılanma aşamasında etkin ve aktif bir rol üstlenmek istiyoruz değerlendirmesinde bulundu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin yerli Kov İran Bereket aşısıyla aşılanması.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a karşı garazkar rapor sunması.
Amerika'nın direniş ekseni etrafında faaliyet gösteren haber sitelerini engellemesi.
Ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Afganistan özel temsilcilerinin Afgan yetkilileriyle görüşmesi.
Geçen haftaki İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Cuma sabah saatlerinde Kov İran bereket aşısının ilk dozu ile aşılandı ve şu vurguda bulundu. Bu ulusal gurur kaynağını yerli aşının üretimini kullanmalıyız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Cuma günü İran Kov İran bereket aşısı ile aşılanmanın ardından bilgileri, deneyimleri ve bilimsel ve pratik çabalarıyla ülkeyi ulusal bir iftiharlar gururlandıran herkese hitaben şöyle buyurdular. Öncelikle İran ürünü olmayan aşı ile aşılanmak istemiyordum. Bu yüzden İran aşısını bekleyeceğimi söyledim. Çünkü bu ulusal onur kaynağını kollamalıyız. İçeride tedavi ve önleme imkanı bulunduğu sürece neden bu imkandan yararlanmayalım?
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları eklediler. Tabii ki ihtiyaç duyulduğu zaman İran aşısının yanı sıra yabancı aşının da kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak İran aşısına da saygı duyulması gerek ve bu aşının üretiminde aktif olan tüm genç ve çalışkan bilim adamlarının bu aşıyı üretmekte olan merkezlere şükranlarımızı bildirmeliyiz. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları eklediler. İranlı aşının kullanımına ısrarımın yanı sıra aşının normal sürece göre yapılmasına da vurgu yapmıştım. Nitekim hali hazırda benimle yaşıt olan 80 yaş ve üzeri kişilerin çoğunluğu aşıyı almıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi aşılarla ilgili bilimsel belgeler ve makalelerin tescilini de vurgu yaparken sözlerine şöyle sürdürdü. Güçlü, hızlı ve zamanında üretimin yanı sıra bu aşılarla ilgili bilimsel makaleler ve belgeleri de dünyanın bilgilendirilmesi için hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır. Kov-İran bereket aşısı genç İranlı bilim insanları ve araştırmacıların çabalarının ve emeklerinin sonucu olup son dönemde yerli bilime dayalı tüketim iznini almış bir aşıdır.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi 47. oturumunda daha önce belirlenen gündem maddelerine göre tamamen politize ve garazkar bir raporla İran'ı hedef aldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi İsmail Bakai Hameni bu garazkar raporu reddederek Amerika Birleşik Devletleri destekçileri ve Washington'un zoraki ve tek taraflı girişimlerini hayata geçiren ülkelerin geniş çaplı ve şiddetli insan hakları ihlalleri hususunda yanıt vermeleri gerektiğini belirtti.
Bakai Hamene sözlerini açık getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm ülkelerden insan hakları meselelerini incelerken küreselleşme, tarafsızlık ve seçmeli olarak davranmama, ilkelerine uymalarını ve çifte standartlı ve politize davranmaktan vazgeçmelerini istedi. Kanada, Avustralya, Britanya, Danimarka, Amerika, Almanya ve Fransa gibi kimi devletler insan haklarından söz etmelerine rağmen zaten medeni protestocuları bastırıp siyahilerin öldürülmesi, azınlıklar özellikle de Müslümanların haklarının ihlal edilmesi, mahpusların eziyet ve işkence edilmesi ve Avrupa Birliği sınırlarının da içindeki göçmen ve mültecilerin baskı altında bırakılması için yasal zemin oluşturmuşlardır.
Bu tür tavırlar insan hakları meselelerinin Batı'nın siyasi hedefler ve çıkarları doğrultusunda yorumlandığını gösteriyor. Bu gerçekten yola çıkarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı son raporunu değerlendirirken iki nokta göze çarpmaktadır. Birinci önemli nokta Batı'da insan hakları çelişkileri ve ikilimleridir. Aslında bu rapor daha önce belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için başlatılan garazkar ve agresif akımın bir parçasıdır. Aslında bu tür girişimler insan haklarının geliştirmesine hiçbir şekilde yardımcı olamaz.
Amerika hükümeti geçen hafta Salı günü direniş hareketine bağlı İran'a ait Press TV, El Alem kanallarını ve Yemen Ensarullah hareketine ait El Mesire sitelerini engelledi. Irak'taki direniş hareketine ait El Maluma ve Ketaib Hizbullah, Filistin El Yevm, Nebe ve El Kevser siteleri de Amerika tarafından kapatıldı.
Amerika Adalet Bakanlığı yayımladığı bildiride İran'a ve İran'a bağlı gruplara ait 36 site alan adını sözde saptırıcı bilgiler yaymak ve şiddet girişimlerini teşvik etmek bahanesiyle engelledi ve kapattığını bildirdi. Bu çerçevede İslami Radyo Televizyon Birliği çatısı altında çalışan 33 site alan adı ve de Ketaib Hizbullah'a bağlı çalışan 3 site alan adı Amerika'nın yaptırımlarını ihlal etmesi yüzünden kapatıldı.
Adı geçen sitelerde Amerika Adalet Bakanlığı'nın bu siteleri engelleme ve kapatma mesajı da görüldü. Bu mesaja göre Amerika Adalet Bakanlığı bu siteleri Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu talebi üzerine kapatmıştır. Görünen o ki Amerika'nın serbest bilgi dolaşımı iddialarına ters düşen bu girişimden güttüğü hedef gerçekte gerçeklerin yayınlanması özellikle Amerika ve bölgesel ortaklarından bilhassa Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nda ve Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı sayısız cinayetlerinin yayınlanmasına ve ifşa olunmasından korkmasıdır.
Tahran Radyosu.
Buna ilaveten Irak'taki direniş hareketine bağlı sitelerin kapatılması da Irak direniş gruplarının Amerikan işgalcilerine karşı haberleri ve raporları ve tutumlarının yayınlanmasının önlenmesidir. Nitekim Irak parlamentosunun kararına göre Amerikalı güçler yasa dışı bir şekilde Irak'ta bulunmaktalar ve bir an önce bu ülkeyi terk etmeliler.
Tabii ki Amerika İran'a ait siteleri ilk kez kapatmıyor. Ocak 2020'nin sonlarında da Fars Haber Ajansı Amerika tarafından kapatılmıştı. Buna rağmen Washington'un bu girişimi bu medya organlarının faaliyetlerinden sürdürmesine engel olmamıştır. Bu doğrultuda El Alem ve Press TV kanalı bilgilendirme akışını sağlamak için bundan sonra İr Alan adı ile sanal ortamda faaliyetlerini sürdürecektir.
Aslında Amerika daha önce de farklı baskı uygulama yöntemlerine başvurarak İngilizce yayın yapan Press TV gibi İran'ın uluslararası geniş muhatap kitlesine sahip kanallarını medyatik terörizmiyle hedef almıştır. Uydu yayınlarının kesilmesine ilaveten farklı sosyal platformlardaki İran kanalları ve haber sitelerinin hesapları da kapatılmıştır. Press TV'ye karşı son girişimde ise Google bu kanalın YouTube'daki hesabını sürekli olarak kapatmıştır.
Thank you.
Afganistan'daki kanlı gerilimlerin ve çatışmaların tırmanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan özel temsilcisi İslamabad ziyaretinin arifesinde ve Pakistan yetkililerle ülkedeki en son siyasi ve güvenlik gelişmeleri hakkında görüşmek amacıyla Afganistan Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan özel temsilcisi Cuma günü tekrar Kabil'i ziyaret etti ve ülkenin siyasi ve savunma yetkilileriyle görüşmelerine devam etti. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Mecid Tahtiravanchi, Afganistan'la ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında yabancı birliklerin ülkeden çekilmesine vurgu yaparak şunları söyledi. Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın mazereti ve bahanesi de olmayacaktır. Bu nedenle şiddeti durdurulmalı.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Feda Hüseyin Maliki, Amerika'nın son 20 yılda izlediği yanlış politikanın bugün Afganistan'daki tüm etnik kökenlerin ve partilerin çatışmalarına neden olacağına inanıyor. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi'nin üyesi şunları da vurguladı. Amerika, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde Afganistan'a karşı yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmedi.
Maliki ayrıca Taliban'ın Afganistan'daki son hamlesinin aslında Amerika'nın bu grupla müzakere masasında üzerinde anlaştığı bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti her zaman Afganistan halkının ve hükümetinin yanında yer aldı ve güvenli ve istikrarlı bir ülke yaratılmasına yardımcı olmak için çalıştı. Ve bu kritik durumda Taliban da dahil olmak üzere Afganistan'daki tüm taraflara Afganistan'ı savunmayı çağırdı.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis temsilcilerinin Seyit İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı döneminde işbirliğinin devam etmesine vurgusu.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ortak tatbikatının düzenlenmesi
ve Özbekistan'da biyolojik silahlar yapımı ile ilgili söylentiler.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
İran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve gelecekte iktidardaki değişikliğin yapılmasının kesinleşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri İran ile ilişkilerin gelişmeye devam etmesine vurgu yaptı. Bu bağlamda Azerbaycan Milli Meclisi üyelerinden Elman Nesirov ve Aziz Ali Akberov, Tahran ile Bakü münasebetlerinin Seyit İbrahim Reis'inin Cumhurbaşkanı döneminde gelişerek sürmesine vurgu yaptılar.
Azerbaycan'daki İktidar Partisi Yeni Azerbaycan Partisi üyelerinden sayılan Azeri milletvekilleri, İran'ın seçimi Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i deneyimli bir siyasi isim nitelerken, Tahran ile Bakü'nün stratejik ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda İran'ın yeni cumhurbaşkanının çaba göstereceğini temenni etti.
Ekberov, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti münasebetlerinin 2. Karabağ Savaşı sonrasında yeni bir aşamaya girdiğini ve yeni transit yollarının hizmete verilmesinin, bölgede ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve iki ülke arasında taşımacılık altyapısının gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri her daim Aras Nehri'nin kuzeyindeki komşusu Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yapmıştır. İran yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere komşularıyla münasebetlerin gelişmesine özel ilgi gösterip önem vermekte.
Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri arasında geçtiğimiz yıllar ve aylarda karşılıklı olarak defalarca görüşmeler ve oturumlar gerçekleşmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, Bakü ile münasebetlerin gelişmesini birincilik olarak görüp her daim taşımacılık ve transit dahil büyük projeleri hayata geçirmek suretiyle ikili münasebetleri daha da güçlendirmeye çalışmış bulunuyorlar.
Kuzey-Güney gibi uluslararası koridorun hayata geçirilmesi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinde eşine rastlanmayan bir ivme ve dönüşüme yol açabilir. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni İran üzerinden sıcak ve uluslararası serbest sulara ve Hint Yarımadası'na bağlayan Kuzey-Güney uluslararası koridoru oldukça büyük öneme sahiptir. Buna ilaveten Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri de İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Doğu Avrupa'ya bağlanabilirler.
Kuşkusuz bu proje Kuzey-Güney koridoru üzerinde yer alan ülkelerin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak. Bu önemli koridor üzerinden her sene 10 milyon ton yük ve 3 milyon yolcunun taşınması mümkün olmuştur. Kuşkusuz İran'ın bu uluslararası koridorun üzerinde yer alan ülkelerle ilişkilerinin pekişmesi ve kara ve demir yolu gibi taşımacılık hatlarının inşa edilmesi, bu ülkelerin bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarındaki etki oranını artırmış olacak. İran ve Rusya gibi bölge ülkeleri dolar yerine kendi milli para birimleri ticaret yapmak için kararlarını ilan etmişlerdir.
İran ile Rusya ticaretinde doların kaldırılmasına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yakında katılması büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda Azeri uzmanlardan İlgar Velizade yaptığı değerlendirmede Rusya'nın sadece İran ile değil Türkiye ve diğer müttefikleriyle dolar ile ticaret yapmaktan kaçındığını, bu sürecin söz konusu ülkelerin milli para birimlerinin güçlenmesine yol açacağını vurguladı. Bu gerçekler ve bölge ülkelerinin münasebetlerine hakim duruma göre İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ilişkilerinin daha da gelişeceği düşünülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu Nahçıvan Merkezli birliklerinin ortak tatbikatları 21-23 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Vasıf Talibov, askeri tatbikat programının başlangıcında ortak eğitim sahası ve Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'sını ziyaret etti.
Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu'nun Türkiye'de İHA kullanımı konusunda eğitim almış bir grup subay ve az subay ile de görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'daki Silahlı Kuvvetleri Komutanı Kerem Mustafayev, bu ortak tatbikatların pratik faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğu ve Askeri Harekat Kontrol Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bir rapor sundu.
Bu üst düzey Azerbaycan Cumhuriyeti askeri makamı şu açıklamada bulundu. Bu ortak tatbikatların yapılmasındaki amaç, komuta kurumları arasında tek bir haberleşme sistemi çerçevesinde irtibat oluşturmak, farklı seviyelerdeki karargahlar arasında bilgi alışverişini sağlamak için farklı araçlar kullanmak, insansız hava araçlarının görüntülerini aktarmak ve teknik keşif yapmaktır. Bu arada Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile askeri işbirliği Ermenistan'ın tepkisine neden olmaya devam ediyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye tarafından çok sayıda tatbikatın düzenlenmesi, ikili askeri ilişkilerin gelişmesi alanında etkili olsa da, ancak bu gelişim bölgede bir silahlanma yarışına zemin hazırlayacaktır. Ermeni yetkililer özellikle tatbikata şüpheyle bakıyorlar.
Erivan yetkilileri Azerbaycan ordusunun geçmişte olduğu gibi tatbikat yapma bahanesiyle Ermeni askeri mevzilerine saldırılar düzenlemesinden endişe duyuyor. Bu özellikle Dağlık Karabağ ihtilafının tarafları arasında güçlü bir güvensizlik meselesi ve kaynağı olarak olduğu bir durumda tehlikeli olabilir. Hatta Ermeni yetkililer Bakü ve Ankara liderlerinin geçen hafta Şuşa'yı ziyaret etmelerini bile kınadı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Şuşa'daki varlığını kınayan, bu tür eylemleri kışkırtıcı ve bölgedeki barış ve güvenliği baltalamaya yönelik olarak nitelendiren bir bildiri yayınladı ve şu ifadelere yer verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgali altında bulunan Ermenistan'ın tarihi ve kültürel merkezi Şuşa şehrini ortak ziyaretini kınıyor ve bu gelişimi bölgesel barış ve güvenliğe karşı bir fitnecilik olarak değerlendiriyoruz. Şuşa şehri 2. Karabağ Savaşı sırasında Rusya'nın arabuluculuğu ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait 8 şehirden biriydi.
Şimdi konuyla ilgili siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti'nin görüşlerini dinliyoruz.
Aydın mesela yani Şuşa beyannamesinden böyle başa düşülür ki esasen Türkiye Azerbaycan'ı necə ki Kars müqaviləsində Naxçıvanı özünün yani təhdül himayəsi sayır, bir növ özünün müstəmləkəsi kimi sayır. İndi Şuşa beyannamesi əsasında Azerbaycan'ın bütövlüyünü özünün müstəmləkəsi kimi saymağa başlayıbdı və bu bəyanname çərçivəsində belə bir xətt yürüdülür. Əgər bunun davamı olsa, yəqin ki Azərbaycanda bu mənfi qarşılanacaq xalq arasında, çünki Azərbaycan Respublikası uzun illər Rusların müstəmləkəsi olubdu və SSR dağılandan sonra, Şorəvi dağılandan sonra Azərbaycan müstəqilliyinə yəni çatmışdır. İndi bu bəyanname örtüyü altında Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl yetirən addımlar həm Azərbaycan xalqı tərəfindən və ümumən region ölkələri tərəfindən müsbət qarşılanmayacaqdır. Yəni bu cür zahiri gözəl bəyanname ancaq batində, mahiyyətdə bir növ müstəmləkəçilik siyasəti izləyən bəyanname regionda mənfi təsirlər bağışlaya bilər və bunun da həm Türkiyə qarşı, həm Azərbaycan daxilində müxtəlif mənfi reaksiyalara səbəb ola bilər. Çox təəssüflə, yəni anayasada yasaq olduğu təqdirdə və Azərbaycan xalqı tərəfindən də müsbət qarşılanmayan halda Türkiyə hərbi qüvvələri Azərbaycanda yerləşdirilibdir. Yəni bir müqavilə bağlanmasa da reallıqda bu baş veribdir və bu da qeyri-qanuni bir hərəkət sayılır. Azərbaycanda o qədər də indiki hakimiyyət zamanında qanun hökm sürmür. Yəni Türkiyə bu meseleden suistifade edip Azerbaycan'da harbi kuvvelerini yerleştirdi.
Sayın Burhan Hişmeti'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın biyolojik silahlarının Rusya'nın sınırındaki cumhuriyetlerde yapıldığına dair söylentiler Özbekistan'a kadar uzandı. Bu bağlamda Taşkent hükümeti Özbekistan'da biyolojik silah yapıldığına dair söylentileri de yalanladı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede laboratuvarların biyolojik silah üretimi için kullanılmasına ilişkin raporu yalanladı ve şu açıklamada bulundu. Sözü geçen laboratuvarlarda sadece teşhis çalışmaları yürütülüp barışçıl amaçlar doğrultusunda çalışılıyor.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise son söylentilerin kaynağı belirtilmedi. Ancak Rusya hükümeti bu konudaki büyük hassasiyeti ve Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki artmasıyla ilgili sürekli endişesi göz önüne alındığında Rus hükümetinin bu söylentilerinin kaynağı olması muhtemeldir.
Son günlerde Rus yetkililer Amerika birliklerinin Afganistan'dan Özbekistan'a aktarıldığına dair söylentileri ciddiye aldı. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında Özbekistan, Rusya ve Çin'e daha az bağımlıdır ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi de değildir. Ayrıca Özbekistan topraklarında yabancı askeri üssü de bulunmamaktadır. Görünen o ki Amerika bu ülkeyi Afganistan'ın alternatifi olarak görmektedir.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.